Ayrım 33. Sana ayda 5 ruble öderim. Günde 5 kapik yiyecek için. Hem bizim kadınlardan da uzak olacaksın. Sabah çıkıp akşam döneceksin. Onları görmeyeceksin bile. Ama eğer görecek olursan, karşılaştığımızı onlara sakın söyleme. Paskalya'dan sonra ilk pazar çıkıp gel. İşte hepsi bu. Sıkı fıkı dostlar gibi ayrıldık. Ayrılırken elimi sıktı. Hatta uzaklaşırken şapkasını çıkarıp bana doğru salladı. Ayrılacağımı atölyedekilere söyleyince gerçekten çok üzüldüler. Özellikle Pavel altüst oldu. Bütün bunlar gururumu okşuyordu. Pavel sitemli sitemli, "Düşünsene," dedi. "Bizlerden sonra o köylülerle, marangozlarla, badanacılarla nasıl yaşayacaksın?" Ah ah, buna düpedüz alttan inip eşeğe binmek derler. Zihare homurdandı. Bir balık hep daha derin suyu arar, çocuklarsa belasını arar. Düzenledikleri uğurlama töreni üzücü ve can sıkıcıydı. Zihare, hiç kuşkusuz insan her boyaya girip çıkmalı, dedi. Yüzü içinden sapsarı kesilmişti. Ama en iyisi bir işte karar kılıp ona dört elle sarılmaktır. Larioniç usulca ekledi. Hem de ömür boyu. Ama ben bütün bu sözlerin adet yerini bulsun diye söylendiğini hissediyordum. Onlarla olan bağım birdenbire çürümüş ve kopmuştu. Sarhoş ihtiyar Gogolev ranzasında sağa sola dönüyor ve boğuk boğuk konuşuyordu. Yalnızca bir sözüme bakar. Herkesi hapse attırıveririm. Bir takım sırlar biliyorum. Burada kim Tanrı'ya inanıyor ki? Hı? Her zamanki gibi bitirilmemiş yüzsüz ikonlar duvara yaslı duruyordu. Cam toplar tavana çekilmişti. Aydınlık bahar günlerinde ustalar cam toplardan yansıyan ışıkları uzun zamandır kullanmadan çalışıyorlardı. Şimdi üzerleri kalın bir toz ve is tabakasıyla kaplıydı. Her şeyi öylesine açık seçik anımsıyorum ki gözlerimi kapadığımda şu karanlık bodrumu, bütün şu masaları, pencerelere denizlikleri üzerine konulmuş şu boya kaplarını, fırça tomarlarını, ikonları, köşedeki pirinç lavabonun altında duran ve tıpkı bir itfaiyecinin başlığını andıran bulaşık leğenini, Gogolev'in ranzadan sarkıttığı boğulmuş bir adamınkine benzeyen çıplak bacaklarını şimdi bile görebiliyorum. Olabildiğince çabuk kaçıp gitmek istiyordum. Ama Rusya'da insanlar hüzünlü anları ellerinden geldiğince uzatmaktan büyük keyif alırlardı. Benimle vedalaşırken bu adamlar da sanki bir cenaze töreninde görevlerini yerine getirir gibi davranıyorlardı. Ziharev kaşlarını oynatarak, "Bu kitabı, ifriti sana geri vermiyorum," dedi. "Onun için sana 50 kapik vereyim mi?" Kitap benimdi. Yaşlı itfaiye şefi onu bana vermişti. Lermontov'u yitirmek istemiyordum. Biraz kırılmıştım. Önerisini geri çevirince Zihare parayı sakin bir tavırla kesesine koydu ve kestirip attı. "Nasıl istersen ama yine de kitabı sana vermeyeceğim. Bu kitap sana göre değil. İnsanı günaha sokar hemen." "İyi ama dükkanlarda gördüm ben." Hoşgörüsüz bir tavırla "Ne çıkar bundan?" dedi. "Ona bakarsan dükkanlarda tabanca da satıyorlar." Ve Lermontov'u geri vermedi. Patron kadına hoşça kal demek üzere üst kata çıkarken koridorda yeğeniyle karşılaştım. Kız, "Ayrılacağını söylüyorlar," dedi. "Evet." Hiç de dostça olmayan bir sesle ama aynı zamanda işten olmaya çalışarak, "Her neyse," dedi. "Sen ayrılmasaydın da kovulacaktın zaten." Patron kadın yine sarhoştu. "Güle güle," dedi. "İsa seninle olsun. Sen kötü bir çocuksun. Çok da geçimsizsin. Gerçi neme lazım. Şimdi ben senin bir yaramazlığını gördüğümü söyleyemem. Ama herkes nedense senin kötü bir çocuk olduğunu söylüyor." Ve ansızın gözyaşlarına boğuldu. "Eğer benim iyi yürekli kocacığım hemen bir tanem huzur içinde yatsın. O sağ olsaydı seni bir güzel pataklardı. Ama asla kovmazdı. Gel gör ki şimdilerde her şey değişti. Bütün yaptıkları varsa yoksa kapı dışarı etmek.
Ah, şimdi sen nerelere gideceksin? Kim sahip çıkacak sana?
16. bölüm. Yeni patronumla birlikte küçük bir kayıkla fuar sokakları boyunca birinci katları sular altında kalmış taştan yapılma dükkanlar arasında dolaşıyorduk. Ben kürek çekiyordum. Patronum arkada oturmuş beceriksizce dümen kullanıyordu. Dümen olarak kullandığı küreği suya çok derin batırdığı için rastgele sürükleniyordu. Kayık derin düşüncelere dalmış gibi durgun görünen su üzerinde o sokaktan bu sokağa körlemesine atılarak süzülüp gidiyordu. Patronum yanık bez gibi kokan purosundan bir nefes alırken "Hay Allah, su ne kadar yükselmiş baksana." diye homurdandı. İnşaatı engelleyecek. Birden bağırdı. Dikkat! Lamba direğine bindiriyoruz. Kayığın yönünü düzeltince yine küfretmeye başladı. O alçakların verdiği şu kayığa bak. Sonra sel suları çekildiğinde teknelerin çıkarıldığı çekek yerini işaret etti. Tıraştan mavileşmiş teniyle, kısa bıyıklarıyla ve ağzında prosuyla hiç de bir inşaat müteahhitine benzemiyordu. Deri bir ceketle dizlerine kadar gelen çizmeler giymişti. Omzunda bir av çantası, ayaklarının dibinde ise Lebella marka pahalı bir tüfek vardı. İkide bir sinirli sinirli deri çıhı şapkasını gözlerine doğru eğiyor, dudakları arasından oflayıp pufluyor, kaygıyla çevresine göz gezdiriyordu. Sonra yine şapkasını ensesine doğru itiyor ki bu onu genç gösteriyordu ve aklından hoş bir şeyler geçiriyormuş gibi gülümsüyordu. Elinde bu kadar çok iş olduğuna ve suyun yavaş çekilmesine üzüldüğüne insanın aklı yatmıyordu. Sanırım kafası yapacağı işlerle hiçbir pratik yanı olmayan düşüncelerle doluydu. Bana gelince şaşkınlığımı bir türlü üzerimden atamıyordum. Tahta kaplı pencereleriyle, dizi dizi uzanan yapılarıyla bu ölü kenti görmek beni yadırgatıyordu. Tümüyle suyla kaplı kent, kayığımızın yanından akıntıya kapılmış gibi geçip gidiyordu. Gökyüzü griydi. Güneş saklandığı yoğun bulut tabakasının ardından kışa özgü büyük gümüşten bir leke halinde düzensiz ve kesik kesik parlıyordu. Su soğuk ve boz bulanıktı. Aktığı belli bile olmuyordu. Kirli sarıya boyanmış dükkan dizileri ve bomboş evlerle birlikte sanki donmuş uykuya dalmış gibiydi. Solgun güneş biraz açtığında her şey aydınlanıyor, gökyüzünün kül rengi dokusu suya yansıyordu. Kayığımız sanki iki gökyüzü arasında asılı gibi görünüyordu. Taş yapılar da yukarı bakıyor, fark edilmez bir biçimde o kaya, Volga'ya doğru yüzüyordu. Kırık fırçalar, sepetler, soyulmuş kütükler ve samanlar kayığın çevresinde yüzüyor, kimi zaman geçip gidiyordu. Kimi dükkanların pencereleri açıktı, terasların çatılarına kurutulmak üzere çamaşırlar asılmıştı. Ters yüz edilmiş keçe çizmeleri görebiliyordum. Pencerelerin birinden bir kadın gri suya bakıyordu. Demirden bir direğe bir sandal bağlanmıştı. Sandalın bordası suya kırmızı bir et parçası gibi yansıyordu. Patronum bu yaşam belirtilerini başıyla göstererek bana anlatıyordu. Fuar bekçisi orada oturuyor, çatı penceresinden geçerek sandalına atlıyor ve hırsız filan var mı diye dolaşıyor. Hırsız mırsız yok, asıl hırsız herifin kendisi. Aklı başka yerlerdeymiş gibi tembelce ve uyuşuk uyuşuk konuşuyordu. Ortalık sessiz, ıssız ve gerçeklerden kopuktu. Sanki her şey düşlere dalmıştı. Volga ve Oka kocaman bir göl halinde birleşmişlerdi. Ta uzaklarda ağaçlıklı bir tepenin üstünde benek benek bahçeleri ve canlı renklerine karşın kent hala kasvetli görünüyordu. Ama bahçelerdeki ağaçlar tomurcuk açmış, bahçeler ve kiliseler sıcak paltolarına, yemyeşil giysilerine bürünmüşlerdi. Biz burada unutulmuş mezarlık gibi bir yerdeyken kentin canlı gürültüsü işitiliyor, suyun üzerinde paskalya çanlarının yankılı sesleri sürükleniyordu.
Kayığımız iki siyah ağaç dizisinin arasına saptı. Eski katedral ana caddesi boyunca gitmeye başladık. Prosu'nun yakıcı dumanı gözüne geldiği için patronun işini zorlaştırıyordu. Kayığın pruvası ya da bordası vırt zırt ağaç gövdelerine çarpıyor. Bu da onu kızdırarak şaşkın bir sesle bağırmasına yol açıyordu. Ne berbat bir kayık bu. Ama siz de dümeni düzgün tutmuyorsunuz ki. Ne demek istiyorsunuz? Diye kükredi. Benim bildiğim iki kişi kayığa bindiği zaman biri kürek çeker, öbürü dümene geçer. Şuraya bak, işte Çin dükkanları. Fuarı eskiden beri çok iyi biliyordum. Aptalca çatılarıyla bu gülünç dükkan dizisini de tanıyordum. Köşelerde çömelmiş Çinlilerin alçıdan heykelleri vardı. Bir zamanlar arkadaşlarım da bu heykelleri taşa tutmuş, çoğunun başlarını ve kollarını ben kırmıştım. Ama şimdi bunu yaptığım için koltuklarım kabarmıyordu elbet. Patron dükkanları işaret ederek, ''Ne döküntü dükkanlar?'' dedi. ''Bunların yapımını bana bırakacaklardı.'' Şapkasını ensesine devirip ıslık çaldı. Bana öyle geliyordu ki yapımını ona bırakmış olsalardı bile. O da bu taştan kenti yine böyle iç karartıcı bir biçimde her yıl iki ırmağın sular altında bıraktığı aynı şimdiki gibi yapacaktı. Prosunu suya attı, tiksintiyle tükürdü. ''Sıkıntıdan patlıyorum Peşkov, çok canım sıkılıyor. Burada öğrenim görmüş, doğru dürüst iki çift laf edilecek bir insan yok. Gösteriş yapmak istiyorum ama kime? Buradakilerin hepsi de marangoz, duvarcı, köylü, dolandırıcı, sürüsü.'' Sağdaki tepenin üstünde güzel bir görüntüyle sudan yükselen beyaz camiye bakarak sanki o anda aklına gelmiş gibi sözlerini sürdürdü. ''Biraya başladım, artık pro içiyorum. Bir Alman gibi yaşıyorum. Almanlar makul düşünen insanlar, patlayıcı herifler. Bira içmek güzel ama henüz proya alışamadım. Ben pro tüttürünce karım bu nedir böyle saraç gibi kokuyorsun diye homurdanıp duruyor. İşte böyle olabildiğince en iyi bir biçimde yaşıyoruz. Hırsa kapılmamaya çalışıyoruz. Hadi artık kayığı sen kendin kullan.'' Küreği sandalın içine koydu, tüfeğini aldı ve çatıdaki bir Çinlinin alçı heykeline ateş etti. Ama vuramadı. Küçük saçmalar çatının üstünde ve duvarlarda bir toz bulutu çıkardı. Vuramadığı için hiç üzülmeden "Karavana!" dedi. Tüfeği yeniden doldurdu. "Kızlarla işi pişirdin mi?" "Pişirmedin mi ha? Ben 13'ümdeyken aşık olmuştum." Gördüğü bir düşü yeniden yaşarcasına ilk aşkının öyküsünü anlatıyordu. Aşık olduğu kız yanında çıraklık yaptığı bir mimarın evinde hizmetçilik yapıyordu. Kül rengi su yapıların köşelerini yıkayarak usulca şırıldıyordu. Katedralin ötesinde bir su çölü belli belirsiz parıldıyor. Orada burada söğütlerin koyu dalları yükseliyordu. İkon atölyesinde ustaların sık sık söylediği bir ilahiyat okulu şarkısını anımsadım. Ah mavi deniz, fırtınalı veriz. O ölümcül can sıkıntısı ve mavi deniz, buradaki şu aynı su çölü olmalıydı. Patron anlatmayı sürdürüyordu. Geceleri uyuyamazdım. Kalkıp kapının önüne dikilir, oracıkta küçük bir köpek gibi titrerdim. Evin içi soğuktu. Geceliğin mimar da kızın odasına giderdi. Beni kolayca yakalayabilirdi. Ama ben bundan korkmazdım. Ah! Hayır. Sanki hala giyilip giyilemeyeceğini anlamak ister gibi eski püskü bir giysiyi inlercesine dalgın dalgın konuşuyordu. Kız resmi işitti ve bana acıdı. Kapıyı açarak içeri girsene küçük aptal dedi. Bunun gibi bir yığın öykü dinlemiştim. Onlardan bıkmıştım artık. Gerçi bu öykülerin güzel yanları da vardı. Herkes ilk aşkından söz ederken gösteriş yapmamaya, abartmamaya, kabalığa düşmemeye çalışırdı. Bundan öyle nazikçe, hüzünle sık sık söz ederlerdi ki, başlarından geçen en iyi olayın o olduğu hemen anlaşılırdı. Sanki bomboş yaşamlarını o iyi şeyle doldurmak isterlerdi. Patronun bunları bana anlatmasına kendisi de şaşırarak güldü, başını salladı. Aman bunları karıma anlatma Emi, sakın bir şey söyleme, yoksa kıyameti koparır. Aslında bana değil, kendisine anlatıyordu. Eğer bunca zamandır o konuşmasa ben bir şeyler söyleyecektim. Böylesine bir sessizlikte ve bu üzüntülü boşlukta bir şeyler konuşmak, şarkı söylemek, akordeon çalmak gerekirdi. Aksi halde boz bulanık soğuk sulara batmış bu ölü kentin içinde sonsuza dek derin bir uykuya dalmak işten bile değildi. Patronum öğüt veriyordu. Sen ol, sakın gençken evlenme, evlenmek çok önemlidir. Bekarken nerede istersen orada gönlünce yaşayabilirsin. İran'da yaşayabilirsin ya da Moskova'da polis olabilirsin. Dilencilik yapabilirsin, çalıp çırpabilirsin. Ama bunların hepsi her zaman değiştirebileceğin şeyler. Oysa karı hava gibidir, onu asla değiştiremezsin. Hayır, o ayakkabımı ki çıkarıp atasın. Yüzündeki anlam değişmişti. Kaşlarını çatarak kül rengi suya bakarken gaga burnunu okşuyor, mırıldanıyordu. Senin anlayacağın arkadaşım, gözünü dört açmalısın. Volga ile birleşen Maşerski gölünün çalılıkları boyunca gidiyorduk. Patron tüfeğini çalılıklara doğrultarak yavaş çek diye fısıldadı. Birkaç tane çok cılız bataklık çulluğu vurduktan sonra buyurgan bir sesle Kunavino'ya çek dedi. Akşama kadar orada kalacağım. Evdekilere oradaki bir takım müteahhitlerle görüşeceğimi söylersin. Onu su taşkını altındaki Kunavino sokaklarından birine bıraktıktan sonra fuar yolundan Strelka'ya döndüm. Sandalı bağlayarak oturdum. İki ırmağın kavuşmasını, kenti, gemileri ve kocaman bir kurşun görkemli kanatları gibi bembeyaz tüy bulutlarının yüzdüğü gökyüzünü seyretmeye başladım. Altın güneş bulutların arasındaki mavi uçurumlardan arada bir ortaya çıkıyor ve bir bakışıyla tüm yeryüzünü değiştiriyordu. Çevremde her şey canlı ve güçlü bir biçimde kımıldıyor, hızla akan ırmak sayısız bir sal zincirini hiç zorlamadan sürüklüyordu. Sallarda sakallı köylüler uzun küreklerini çekerken ayaklarının üstüne sağlam basıyor, birbirlerine ve yanlarından geçen gemilere bağırıyorlardı. Küçük, yandan çarklı bir tekne boş bir mamlayı yedeğine almış akıntıya karşı çekiyordu. Irmak mamlayı yakalayıp tutuyor, itiyor, provasını bir turna balığı gibi kıvrandırıyordu. Yandan çarklı tekne akıntıya karşı çarklarıyla tutunmaya çalışarak soluk soluğa direniyordu. Mamla ayaklarını bordadan sallandırmış dört adam omuz omuza oturuyordu. Adamların kırmızı gömlek giymiş olanı şarkı söylüyordu. Sözlerini tam işitemiyordum ama şarkıyı biliyordum. Bu canlı ırmakta her şey bana tanıdık geliyordu. Burada her nesneyi kendime yakın ve anlaşılır buluyordum ama arkamdaki suya batmış kentin hiçbir şeyi öyle değildi. Orası kötü bir düş, patronun yarattığı bir yalan gibiydi ve tıpkı kendisi gibi anlaşılmazdı. Dolayısıyla doyasıya bir göz ziyafeti çektikten sonra eve dönerken kendimi elinden her iş gelen yetişkin biri gibi hissediyordum. Yolda kaleden aşağıya, Volga'ya baktım. Orada yükselen dünya çok büyük görünüyor ve istediğim her şeyi sunmaya söz veriyordu. Evde kitaplar vardı. Kraliçe Margot'un dairesine şimdi kalabalık bir aile taşınmıştı. Her biri birbirinden sevimli 5 kız ve 2 öğrenci. Okumam için bana kitap veriyorlardı. Büyük bir açgözlülükle Turgenev okuyor ve her şeyi böylesine yalın. Tüm yaşamı böylesine kolay anlaşılır ve sonbahar günü gibi açık seçik anlatmasına şaşırıyordum. Onun romanlarında her şey ne kadar güzel, kişileri ne kadar iyiydi. Pamyalovski'nin İlahiyat Okulu skeçlerini okuduğum zaman da şaşırdım. İkon atölyesinde tanıdığım o garip, sıkıntılı yaşantıya ne kadar da benziyordu. Acımasızca bir şakaya dönüşen can sıkıntısının o mutlak üzüntüsü bana çok tanıdık geliyordu. Rus kitaplarını okumaktan hoşlanıyordum. Onlarda her zaman tanıdık ve hüzünlü bir şeyler bulunuyordu. Sanki sayfaların arasına Paskalya çanları saklanmıştı. Kitap açıldığı zaman bu çanlar usul usul çalmaya başlıyordu. Ölü canları pek fazla zevk almadan okudum. Ölüler evinden, anılardan da hoşlanmadım. Ölü canlar, ölüler evi, ölüm, üç ölüm, canlı cenaze, bütün bu kitapların adlarındaki benzerlik dikkatimi çekiyor. İçimi beli belirsiz bir düşmanlık duygusu dolduruyordu. Ayrım sonu, sayfa 292.